Ayrım 13. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 143. Clarameso, Mayıs 1976. Tanımadığım bir adama övgü. 1. Saylangoz çaylağı kuşu buradan görünüyor. Ne kadar zamandır bacaklarımın beni götürdüğü yere gidiyorum. Azıcık güneş de batmak üzere. Gökyüzünde martılar bağırışıyor, gölgeleri benim önümde gidiyor. Christian'ın taş kitabesinin önüne geliyorum. Üzerine kazınmış, ezbere bildiğim metni okuyorum. Taşın önünde öylece kalıyorum. Buraya her gelişimde, sanki niyetimi belli etmek istemezmişçesine, o uzun yolu kullanıyorum. Benim ayak izlerim buraya daha önceden onun tarafından bırakıldılar. Ama bu rüzgar ve bu deniz tarafından yıllar önce silindiler. Başka akşamüstleri, başımın üzerinde uçan kumsala süzülen ve gaga üstü kendini denize bırakan bu kuş olduğunu hissetti. Tıpkı benim şimdi hissettiğim gibi. İhtiyar Christian'ın bu plajlara nasıl geldiğini kimse bilmiyor. Ama bu konuda çok şey anlatılıyor. Kıyıya yakın seyreden bir Danimarka gemisinden yüzerek kaçtığını söyleyenler var. Dediklerine göre büyük yüzücüymüş. Balık tutarak ve derede avladığı su samurlarını yiyerek yaşıyordu. Denizin önüne set çekmesine asla izin vermedi. Nereye kadar olursa olsun yüzüyordu. Ayrıca hiçbir polise yakalanmama gibi bir de üne sahip. İnsanlara iyilik yapmaya her zaman hazırdı ve asla bir karşılık beklemezdi. Bazı kişileri ölümden kurtarmıştı. Ama asla bir şeyi olmadı ve olan her şeyini verdi. Mesela, yöredeki okulun en iyi öğrencisine 30 pezoluk bir ödül veriyordu. Kısrak Lola, ona ağları toplamada yardım ediyordu. İhtiyar Christian, geceleri köyün mekanlarını kolaçan ederdi. 6 tane tazı köpeği ve Kısrak Lola, onun mekanın kapısında beklerlerdi. Sarhoş olup sızınca, hayvan onu alıp kumsalda kendisinin yaptığı tenekeden kulübeye kadar sahil boyunca götürsün diye kısrağın sırtına atıyorlardı. Kısrak, vücudunun ritmine göre kalçalarıyla dengeyi sallayarak onu eve kadar götürüyordu. İhtiyar bazen hayvanın sırtından kayıp düşüyor ve boylu boyunca kumun üzerine uzanıyordu. İşte o zaman soğuktan donup ölmesin diye tazılar hemen üzerine kapaklanıyorlardı. Bana anlatılanların ve yolu kat ettikçe ondan öğrendiklerimin dışında onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kemikli suratını ve yumuşak bakışını sadece bir fotoğrafta gördüm. Bildiğim kadarıyla hayatında hiçbir kadın olmadı. Ama belki de uzaklarda bir yerde, sızacak kadar içtiği zamanlarda selamladığı ya da lanetlediği bir genç kız vardır. 2. Fırtınalardan sonra buralardaki sığ sularda kocaman salyangozlar ve deniz canlıları görülüyor. Son günlerde havalar bir hayli durgun. Kumların ve kayaların arasında hiçbir şey bulamıyorum. Siyah cam parçalarını topluyorum. Bunlar dalgaların kayalara çarptığı bir şişenin parçaları. Yala, 1976, Sokağın Savaşı, Ruhun Savaşı. 1. Hector Tizon, Avrupa'da bulundu. Orada mutlu olmadı. Yala'ya geri döndü. Zor dönemlerden geçiyoruz. Ama o bastığı toprağa benzediğinden bir hayli emin. Görüşmeyeli bir yıldan uzun bir süre olmuştu. Yala'ya baş ağrısıyla geliyorum. 2 haftadır ensem beni mahvediyor. Nehre giden patikada yürüyoruz. Nehir köyle aynı adı taşıyor. Gürültücü ve renkli taşların üzerinden akıyor. İlkbaharda dağlardaki buzların eriyen suyunu taşıyor. Geceleri Yala nehrinin kıyısında gitarlar uyur. Müzisyenler, deniz kızları onları akort etsinler diye oraya bırakırlar. Hepimiz şartlı tahliye ile dışarıdayız diyor Hector. Burada tek başıma kalıyorum diyor. Korku en kötü haberdir. Hector'un bana anlattığına göre Alberto Burchino'nun cenazesinde sadece 12 varmış. Kolları resimlerle ve şiirlerle dolu olarak dağları ve ovaları kat eden, satılamaz güzellikleri o tüccarı, o masum insanı ben de tanıdım. Burchino'nun ülkeyi taş taş, insan insan tanıyordu. Şaraplarının tadını ve yöre halklarının hafızasını biliyordu. Kafasını ve göğsünü Ithaca mermileriyle parçaladıktan sonra bir su deposunun içine attılar. Dinamitle havaya uçurulan evinden geriye külü bile kalmadı. yetenek ya da heves keşfettiğini sandığı taşralı gençlerin eserlerinden derledikleriyle yayınladığı kitaplar ve plaketlerin son durağı çok geçmeden ya kitapçı depoları ya da odun ateşleri olacaktı. 25 yıllık emek bir anda yok oldu. Katiller başarıya ulaştılar. Cenaze töreninde bir tek erkek vardı, diyor Hector. 11 tane kadın ve bir tane erkek. Korku en kötü haberdir. Dostum olan bir çift, kitapları sobada yaktıklarını söylüyor. Bütün kitapları birer birer. Günümüze özgü bir tören. Lenin'le başlayıp Alice Harikalar Diyarında'yla bitirmişler. En sonunda ateşe atacak hiç kitap kalmayınca gidip plakları parçalamışlar. Sonra kadın bir köşeye gidip alevlere bakarak hüngür hüngür ağlamış. Ona bazı çocukların Buenos Aires'in bir arsasında bir paketi tekmelediklerini anlatıyorum. Paket açılıyor ve içinin kitap dolu olduğu anlaşılıyor. Sürekli yasaklanan ve toplatılan bizim derginin koleksiyonların son durağı da o arsalar olacak. Bazı kişilerin seni alçak sesle selamladıklarını ya da seni görünce kafalarını çevirdiklerini hissetmeye başlıyorsun. Hatta telefonla bile bu cüzzam hastalığını bulaştırabilirsin. Şimdi sular yükselirken diğer insanları tanıma vakti. Kim sularda boğulmayacak? Kim makineye yenik düşmeyecek? Yolları takip ederek istasyona varıyoruz. Sigara içmek için bir yere oturuyoruz. Kaldırım taşlarının desenlerinde bir aslan, taranan bir kadın ve Tanrı'ya yakarır gibi kollarını yukarıya kaldırmış bir delikanlı keşfediyorum. Taşların üzerinden yıllar ve onca adım geçmesine rağmen bunlar silinmemiş. Bu taşları bir keskiyle oymuş olan makasçı artık yaşamıyor. Sürekli beklemesi gerektiğinden ötürü bir heykeltıraşa dönüşmüş. O zamanlar tren ayda bir kez geçerdi. Yalanın kendi hayatı vardı, diyor Hector. Burada insanlar vardı, kuaför bile vardı. Ama Sydenham Kore hastasıydı. Bu yüzden insanlar için tehlike arz ediyordu. Avrupa'dan çok az bahsediyor. Endülüs'ün bir elindeki silah kitabı üzerinden bir cümle. Yaşamak için acı çekmek. Ve Paris'ten bir film. Olgun bir kadının steril ve çok ağır akan hayatı. Jeanne bir gece orgazm keşfediyor. Yıkanmak için yataktan kalkıyor. Şifonyerin üzerinde bir makas buluyor. Ve herifin gırtlağına saplıyor. 2. Çelikten bir yumruk ensemden bastırıyor. Acıdan korkmam diyorum. Sanki kendi kendimi ikna etmek istercesine. Ben, yaşadığımı bana hatırlatan bu çaresizliğim diyorum. İçimdeki bir palyaço ya da orospuya pabuç bırakacak değilim. Hector'a, kuşku rüzgarı onları alıp götürmeden önce, insanın yavaş yavaş fethettiği küçücük keskinlikleri sabitlemek için aslan pençesi ya da alt üst olmuş kumsalların kumundaki demir hindiler gibi sözcüklerle yazmaya çalıştığımı anlatıyorum. Basit şeylerin sevincine geri dönüş, mum ışığı, su bardağı, paylaştığım ekmek, hor görülen haysiyet, yaşama zahmetine katlanmaya değer. Temiz dünya. 3. Hector bana eski Yala'yla ilgili hikayeler anlatıyor. Bir yabancı tarafından terk edilen genç kız her öğleden sonra atla gezintiye çıkıyormuş. Yanında eğerlenmiş olarak adamın atını da götürüyormuş. Öğlen ve akşam yemeklerini iki kişilik servis açılmış masalarda yiyormuş. Bu şekilde yaşlanmış. Sulama kanallarının kıyısında yumuşak bir çağlamanın eşliğinde yürüyoruz. Oradaki ağaçtan kurumuş bir yaprak koparıp parmaklarımın arasında ufalıyorum. Şurada köşede, diyor Hector. Hiç büyümeyen bir kadın yaşadı. Bir kız çocuğunun bedenine ve aklına sahipti. Ayrıca kördü. Hayatı salıncakta oturarak geçti. Onu salladıklarında küçük bir kuş gibi şarkı söylerdi. Yapmayı bildiği tek şey buydu. Buenos Aires'ten bahsediyorum. Bir sirenin feryadını dinlemeyeli kaç yıl oldu. Son devalüasyondan sonra bir insanın hayatı ne kadar ediyor? Ülkede cesetler ve buğday yetişiyor. Listedeki bir ismin üstü çiziliyor. Adı falanca olan gözlerini nereye açıyor? Ağzını tıkıyorlar, ellerini bağlıyorlar ve falkona bindiriyorlar. Uzaklaşan şehrin seslerini işitiyorsun. Elveda diyorsun. Ya da bunu düşünüyorsun. Zira ağzında bir bandaj var. Hayır, hayır. Bekleyin. Böyle değil. Önden değil. O bunu hak etmiyor, sırtından. Bir adam izlendiğini fark ediyor, sokaklarda koşuyor ve bir telefon kabinine giriyor. Aradığı bütün numaralar meşgul ya da cevap vermiyor. Camın arkasından kendisini bekleyen katilleri görüyor. Uyarılara ve tehditlere rağmen gitmek bana neden bu kadar zor geliyor? Dışarıdaki bu gerilimi içimdeki gerilime benzediği için mi seviyorum acaba? 4. Eve dönüyoruz. Sobanın ateşini karıştırıyorum. İşimizden konuşuyoruz. Ve buluşmaların kutlanmasından, vedalaşmaların hüznünden. Bazen sözcükler seni artık bulunmadığın bir yere götürmeye muktedir değil midirler? İnsan sadece yazarak herhangi bir yerdeki masalarda yiyip içmez mi? İnsan dünkü ya da yarınki kadınların içine girmez mi? İnsan oraya buraya saçılmış çocukları ve evraklarıyla iflah olmaz bir vatan yetirici ise bunu bilmesi iyi bir şeydir. Hector bana Haraldo'yu soruyor. Hakkında hiçbir şey bilmediğimizi söylüyorum. Başka mahpuslardan, ölülerden ve izlenenlerden konuşuyoruz. Sözcüklere yönelik tehditlerden ve yasaklardan konuşuyoruz. Bu av daha ne kadar sürecek? İhanet nereye kadar? Dergiden konuşuyoruz. Bu hafta sansür kurulu Santiago Kovadlov'un bir çalışmasını reddetti. Uyuşturuculara karşı kaleme alınmış, onları korkunun maskeleri olarak gösteren bir makaleydi. Uyuşturucuların muhafazakar gençler yarattığını ileri sürüyordu. Sansür kurulu orijinal metni saklamayı uygun gördü. Ona telefonla haber verdim. Telefonu kapatınca oğlu Diego yüzündeki endişeli ifadeyi fark edip ne olduğunu sormuş. Santiago şöyle cevap vermiş. Konuşmamıza izin vermiyorlar. Hiçbir şey söyletmiyorlar. Bunun üzerine Diego ona şöyle demiş. Bana da okulda öğretmenimle aynısı oluyor. 5. Görünmez sansürlerden de bahsettik. Bergman ya da Antonioni enflasyonun insan iletişimsizliği ile bir ilgisi olduğundan kuşkulanacaklar mı acaba? İlk sayısına göre derginin fiyatı tam 40 katına çıkmıştı. Çıplak bir sayfanın maliyeti basılmış olana nazaran her zaman daha yüksek. Şirketlerin ve reklam ajanslarının sabotajından ötürü de bu farkı ilanlarla karşılama olanağından mahrumuz. Söylememize izin verdikleri az şeyi ya da hiçbir şeyi kimin için söylüyoruz? Bu durum giderek bir dilsizler diyaloguna dönüşüyor, Hector. Tehditler de sansürün bir biçimi değil mi? Matbaa havaya uçurulmakla tehdit edildi. Adamlarımızdan tutuklu ya da ölü olmayanlar kendi yataklarından farklı bir yerde bir gözleri açık olarak uyuyorlar. 6. Eulalia'nın pişirdiği acı soslu tavuğu yemek için masaya oturuyoruz. Chiche, görünmez olmak için şeytanla anlaşma yapan Humaujalı adamın hikayesini anlatıyor. Bu masada yemek bana iyi geliyor. Komünyonun inananların nefesi olduğu eski zamanlardaki gibi ekmeği, şarabı, anıları ve haberleri paylaşıyorum. 7. Ertesi sabah Hector beni aşağıda bekliyor. Henüz tam olarak uyanamadım. Haber bültenini dinledim, diyor. Sen bunun olacağını önceden görmüş olsan da sana kötü bir haber vermem gerekiyor. Michelini ve Gutierrez Ruiz'in cesetlerini bulmuşlar. Buenos Aires, Mayıs 1976. Ben uyuyacağım. Odanın kapısını açıyorum. Yalnızım ve kendi kendime soruyorum. Beni hala bekleyen bir diğer yarım var mı benim? Şimdi nerede? Bu arada ne yapıyor? Buruk bir sevinçle mi gelecek? Gözleri yaşlı mı olacak? Bütün şeylerin yanıtı ve gizemi ya daha önce karşılaştıysak ama farkına bile varmadan birbirimizi kaybettiysek. Tuhaf şey. Onu tanımıyorum. Ama yine de özlüyorum. Haritada henüz var olmayan bir ülkeye özlem duyuyorum. Eski bir atasözü şöyle der. Durup ölmektense ilerleyip ölmek yeğdir. 1. Polisin kullandığı türden bir sürü beyaz otomobille geldiler. Savaşa gider gibi silahlanmışlardı. Hiç acele etmeden bir uzun saat boyunca Gutierrez Ruiz'in evini yağmaladılar. Onu alıp götürdüler. Çocuk dergilerine varasıya her şeyi alıp götürdüler. Birçok ülke büyükelçiliğinin silahlı nöbetçileri oraya birkaç metre mesafedeydiler. Hiçbiri müdahale etmedi. 2 saat sonra Zelman Michelini'yi almaya geldiler. Doğum gününü o gün kutlamış olan Michelini, Buenos Aires'in tam merkezindeki bir otelde yaşıyordu. Oradan da her şeyi götürdüler. Ne saatler, ne de çocuklar bundan kurtulabildiler. Katiller eldiven takmadılar ve her tarafta parmak izlerini bıraktılar. Kimse onları araştırmakla uğraşmadı. Gutierrez Ruiz, Uruguay Milletvekilleri Odası'nın başkanı. Michelini ise uzun yıllardır parlamenter olmasına rağmen polis karakolları onlarla ilgili ihbarları almayı reddettiler. Polisler bu kağıt israfından başka bir şey olmaz dediler. Ertesi gün Arjantin Savunma Bakanı gözünü bile kırpmadan gazetecilere bir açıklama yaptı. Bu Uruguaylıların yaptığı bir operasyon. Resmi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bir süre sonra Uruguay Büyükelçisi Cenevre'de İnsan Hakları Komisyonu'nun karşısında şöyle dedi. Arjantin ve Uruguay arasındaki bazı bağlantılar elbette ki var. Bunlarla gurur duyuyoruz. Aramızda tarih ve kültüre dayanan bir kardeşlik mevcut. 2. Bunun birkaç ay öncesinde Gutierrez Ruiz ağzının kulaklarına vardığı bir gülümsemeyle dergiye gelmişti. Seni davet etmeye geldim demişti bana. Yıl sonunda ikimiz birlikte Montevideo'da mate içeceğiz. Michelini ise bana şöyle demişti. Hangisi daha kötü dostum? Montevideo mu yoksa Buenos Aires mi? Galiba işkence ya da ensemize bir kurşun sıkılması arasında tercih yapmamız gerekiyor. Bana telefonda sürekli tehdit edildiğini anlattı. Buradan neden gitmediğini ona soramadım. Binlerce Uruguaylı gibi Michelin'in de pasaport istediği reddedilmişti. Ama esas neden bu değildi. Bana sen neden gitmiyorsun diye sormasın diye onun neden gitmediğini sormadım. Çocuk mezarlığının kapısının önünden geçerken yüksek sesle ışık çalıyor. Buenos Aires, Haziran 1976, onları toprak yutuyor. Raimundo Glazer oradan kayboldu. Her zamanki hikaye. Buenos Aires'teki evinden alıp götürdüler. Ve bir daha haber alınamadı. Affedilmez filmler yapılmıştı. Onu son kez Şubat ayında görmüştüm. Çocuklarımızla birlikte deniz kıyısında akşam yemeğine gitmiştik. Gecenin ilerleyen saatlerinde bana babasından bahsetmişti. Raimundo'nun ailesi Polonya, Rus sınırındaki küçük bir köyden geliyordu. Orada her evde işlerin gidişatına göre göndere çekmek için 2 farklı bayrak ve duvara asmak için 2 farklı portre olurmuş. Rus askerleri gidince Polonya askerleri geliyormuş, onlar gidince diğerleri. Orası sürekli bir savaşın yaşandığı, sonsuz bir kışın ve bitmeyen bir açlığın hüküm sürdüğü bir bölgeymiş. Güçlüler ve kurnazlar hayatta kalıyormuş ve evlerde ekmek parçaları yer döşemelerinin altında saklanıyormuş. Birinci Dünya Savaşı bu ıstırap içindeki bölgede yaşayan herkes için beklenen bir olaymış. Ama işleri daha mı kötüleşirmiş? Gece ölmeyenler ertesi güne bedenlerini taşımayan bacaklar ve midelerinde bir düğümle başlıyormuş. 1918'de bölgeye koca bir koli ayakkabı gelmiş. Yardımsever kadınlar topluluğu bunları Amerika Birleşik Devletleri'nden göndermiş. Bütün köylerdeki açlar oraya akın etmiş ve ayakkabılar için kavga etmişler. Hayatlarında ilk kez ayakkabı görüyorlarmış. O civarda yaşayanlar daha önce hiç ayakkabı giymemişler. En güçlüleri kollarının altında bir kutu yeni ayakkabıyla sevinçten dans ederek gitmişler. Raimundo'nun babası da eve gelmiş, ayaklarına doladığı paçavraları çıkarmış, kutuyu açmış ve ayakkabının solunu denemiş. Ayağı ilk başta direnmiş. Ama sonra ayakkabının içine girmiş. Ayakkabıya girmeyen sağ ayak olmuş. Ayakkabıyı hep birlikte itiyorlarmış. Ama bu işe yaramıyormuş. Tam o sırada anneleri her iki ayakkabının ucunun da aynı yöne doğru kıvrık olduğunu fark etmiş. Baba koşa koşa dağıtım merkezine gitmiş. Ama orada kimseyi bulamamış. Ve o andan itibaren sağ ayakkabının izini sürmeye başlamış. Raimundo'nun babası aylarca o köy senin, bu köy benim arayıp durmuş. Uzun süre boyunca dolaştıktan sonra ve soruşturduktan sonra aradığı şeyi bulmuş. Onunla aynı numarayı giyen ve iki tane sağ ayakkabıyı götüren adam uzaklarda, tepelerin ötesindeki küçük bir köyde yaşıyormuş. Ayakkabılar bir rafın üstünde pırıl pırıl duruyormuş. Evin tek süsü onlarmış. Raimundo'nun babası sol ayakkabıyı adama uzatmış. Yok olmaz demiş adam. Eğer Amerikalılar böyle göndermişlerse doğrusu budur. Onlar ne yaptıklarını bilirler. 13. ayrımın sonu. Sayfa 152.